Ayrım 9.
Bir kast için inanç hürriyeti ilk defa Hindistan'da doğmuştur. Sonra Yunan ve Roma'da boğulmuş, 16. yüzyılda yeniden doğmuştur. Burjuvazi ki akıldır, artık sahte kutsallara inanmaz. Bugün Türkiye'de belli bir sahaya inhisar etmektedir hürriyetsizlik. Ama mutlaka tamamlanmalıdır hürriyet. Düşünmek evvela düşünenlerin düşünceleri üzerinde düşünmek, sonra da onların tesirinden kurtulmaktır. Nasıl fertlerin bir şuur altı varsa, milletlerin de bir şuur altı vardır. Bir teşbih. Şehirde yaşayanların bir avuç aydın şuuru temsil eder köy şuur altını. Şuur pisliklerini oraya iter. O hareketsiz yığındaki her dalgalanış bence bir hayır habercisidir. Bu çeşitli etnilerden gelen koy komüniteleri iki şey için hatırlanmıştır. Bir savaş, iki vergi. Türkiye'de her asırda birkaç insan düşünür, bunlar ya susturulurlar yahut dertlerini anlatacak bir kitleden mahrumdurlar. Bu amorf kalabalığın heyecan duyması şarttır. Caliban, Shakespeare'in tembel ve ahlaksız geniş kalabalıklar için kullandığı tabir, Shakespeare'den sonra batıda uyanmıştır. Bu uyanma isyanla başlar. Köy, kendisi olduğunu idrak ettiği gün, Türkiye'nin kurtuluşunun en fecirli günüdür. 1908'den beri bütün Türk aydınları memleketi batırmışlardır ve bütün aydınlar Türk olduklarından utanmaktadırlar. Millet, intelijansiyanlarıyla millettir. Kendisinden utanan bir intelijansiya ne getirilebilir? Müslüman değildir, Türk değildir, Anadolu ile hiçbir münasebeti yoktur. Hristiyan, Batı kapitalizminin yaptığı tahrip ameliyesini tamir için basma kalıp bir düşünceye iltifat etmemek, her düşünceyi tezadıyla bütün kabul etmek gerek. Sartre, "On ne gouvernance pas innocemment" der. Masumiyetle devlet idaresi bağdaşmaz. Bir ideolojinin gerçekleştirilmesidir politika. Ferdi ahlaka bir münasebeti yoktur. Nietzsche, herhangi bir düşünce insanın insan olarak yaşamasını sağlıyorsa doğrudur diyor. İlmin nazarında her politikacı bir parça yalancıdır. Politika temiz bir hedefe varmak için oynayan pis bir oyundur. Her namuslu adam daha namuslu bir dünyanın kurulması için bir lağım banyosundan geçmelidir. Angece olmamış insan mümkün olduğu kadar uyanık olmalıdır doğmalar karşısında. Kendi kafasıyla düşünmek, kendi gözleriyle görmek zorundadır. Bir imam hatipliğinin inandığı bir dava için mücadele etmesi bir sosyalistinkinden daha mukaddestir. Çünkü şimdi tek şey yasaktır. Türk'ün gerçekten üstün olduğunu idrak etmek. Osmanlı tarihinin şerefli bir tarih parçası olduğunu, Abdülhamid'in büyük bir hükümdar olduğunu söylemek yasaktır. Bugün sosyalizmin önü açıktır. Ama gerçek bir Türk sosyalizminin kurulması için evvela Türk insanının bu küçüklük kompleksinden kurtulması lazımdır. Fertler arasında sempati olur, milletler arasında sempati olmaz. Ders bitmiş, Cemil Meriç rahatlamış, ferahlamış, adeta safra atmıştır. Artık Ümit'in koluna takılıp Bağbali'den Sirkeci'ye inip bir nar şerbeti içmelerinde veya Beyazıt'tan Kumkapı'ya kadar dolu dizgin koşup serin ama güzel bir İstanbul akşamında taze balık alıp sahil boyunca yürüyerek Eminönü'nden eve dönmelerinde hiçbir sakınca kalmamıştır. Bütün hafta hummalı bir hazırlık içinde geçer. Sanki Cemil Meriç, Collège de France profesörlerine veya Encümeni danış üyelerine ders verecektir. Sınıfta bazen tarih felsefesinden söz eder. Lafa Hipokrat'tan başlayıp Fitvogel ile son verir. Osmanlı'da felsefe neden doğmadı? Düşünce bir beddua mıdır? Neden Namık Kemal ile Ziya Paşa Avrupa'yı buzlu bir cam arkasından gören bir mabet kadar anladılar da Ahmet Mithat Efendi tam bir Rönesans adamıdır? Diyalektik neden insan düşüncesinin varlığının son merhaledir? Başka bir tabirle düşünce neden mumyalaştığı gün cesetleşir? Avrupa'nın şartları Marksizmin zaferini hazırlatmıştır. Fakat bizim için öbür sosyalizmlerden alınacak dersler yok mudur? Henüz proletaryanın teşekkür etmediği bizim ülkemizde köylü ve küçük esnaftan söz eden Proudhon neden önemlidir? Türk intelijansiyası bugün kilisesi olmayan düşüncelere itina ile eğilmek zorundadır. Her ideolojide ilmin payı en az %50'dir. Bunun için ideolojiler tehlikelidir. Mihenk taşı ne olacak? Her şeyi birden tanımak, sosyalizm ve liberalizmi birden öğrenmek, çünkü realite ancak tezatlarıyla bir bütündür. 1828'de St. Petersburg'da basılan ilk lügatımızdan başlayarak anarşizm ve ihtilal kelimelerinin macerası. Talibe, doğudan batıya, kuzeyden güneye, ışık hızıyla seyahat ediveren bu düşünce yolcusunun söylediklerine hayretle bakar, bu meteor fikirleri pek anlamaz ama doğru olduğundan emindir. Peki Cemil Meriç bütün bunları nereden bilir, ne zaman öğrenmiştir, aklında nasıl tutar, o hiç kimsenin malumu değildir. İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümündeki derslerin Cemil Meriç'in yazı hayatında ikinci somut katkısı Saint-Simon, İlk Sosyolog, İlk Sosyolist adlı eseridir. Hep düşenlerin dostu olan Cemil Meriç'in münzevi kalemi yalnız pozitivizmin, yalnız sosyalizmin değil, burjuva ve endüstriyalizminin de peygamberi olan Saint-Simon'un yanında yer alacaktır. Çağdaş düşünceyi kaynağında yakalamak için 19. asır Avrupa'sına döndüm. Bu yolculuğun ilk meyveleri Saint-Simon'la Proudhon. İlk sosyolog, ilk sosyalist, toplumun dertlerine çare arayan bir aydının Batı düşüncesine, daha doğrusu düşünceye uzanışı. Saint-Simon bir asır dolduran düşünce. Her ışık insanı çevreleyen sis, kinin ve kayıtsızlığının sisi. Onu yıllarca kalabalıktan saklamış, kalabalıklardan yani gerçek dostlarından. Saint-Simon kutupları ahenkleştiren adam, hem akıl hem gönül. Zirveleri ile, uçurumlarıyla büyük ve bütün. Yalnız pozitivizm, yalnız sosyalizm değil, burcu ve endüstriyalizmi de onun eseri. Marksizm, tecrübeye ve tarihe dayanan tek sosyalizmdir. Sosyalizm bir bütündür. Gelişen, dal budak salan, geçmişin başarılarından ve başarısızlıklarından faydalanan bir bütün. O bütün içinde Saint-Simon ve Saint-Simonculuğun çok önemli bir yeri var. Daha bir asır Türkiye'de Saint-Simon'u yazacak kimse çıkamaz. Ve ben eseri tabi tabi dolaştırmayacak kadar mağrurum. Kendime ve Saint-Simon'a saygım var. Sonunda Saint-Simon'a saygısı olan bir tabi de çıkar. Vedat Günyol. Kitap Çan Yayınları arasında o sırada ağabeyesini kaybeden ve ondan bir serveti miras yoluyla devralan Fevziye Hanım'ın parasıyla bastırılır. Ne var ki Vedat Günyol, Cemil Meriç'in Türkçesine, daha doğrusu Osmanlıcasına takılmaktadır. Ümit Meriç ile Vedat Günyol bir güzel otururlar. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir misali, Ümit Meriç'in yangından kurtarabildiği kadarıyla kelimeleri değiştirirler ve kitap, yayın evinin dil politikasına, Cemil Meriç'in dil haysiyetine ters düşmeyecek bir üslup içinde gün ışığına çıkar. Eserin çeşitli yankıları olur. Bu arada Berke Vardar'ın Nesrettin Divanı'nın söylediği bir sözü Cemil Meriç'e nakletmesiyle Cemil Meriç o meşhur yazısını döktürür. Hint, meçhule açılan bir kapıydı meçhule, yani insana. 4 yıl Ganj kıyılarında Vecid'de dolaştım, sağ dediler. Saint-Simon'la uğraştım 2 yıl, çağımız onunla başlıyordu, sol dediler. Hint'i yazarken tek amacım vardı. Asya'nın büyüklüğünü haykırmak, yani bir vehmi devirmek, bir iftirayı yok etmek. Saint-Simon'u putlar yıkmak için kaleme almıştım. Her iki kitapta peşin hükümlerin rahatını kaçırdı. Ne solun hoşuna gittiler ne sağın. Anladım ki bu iki kelime aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. Bu arada İl İktisat Fakültesi profesörlerinden Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu da Cemil Meriç'in kendi İçtimaiyat Enstitüsü'nde bir ders vermesini istemektedir. Bir sabah Cemil Meriç, o zamanlar genç bir asistan olan Mustafa Erkal'ın dinlediği bir derste Proudhon'la ilgili konuşmasını 15-20 talebenin huzurunda yaparak bu ilme ve irfana saygılı yaşlı dostun son arzusunu yerine getirir ve makale haline getirdiği konuşmasını Sosyoloji Konferansları dergisinde bastırılmak üzere Fındıkoğlu'na teslim eder. Yeni ders yılı gelir, Köse Mihal yurt dışındadır. Bu gayri resmi görevliye ders verdirmek istemezler. Cemil Meriç yine tedirgindir. Derslere henüz başlamadım çünkü başlamamı istemiyorlar. Herkesi rahatsız ediyorum. Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim ve nesli tükenmiş tufan öncesi bir ucube. Günler çabuk geçer. Köse Mihal döner ve sosyoloji bölümündeki dersler yeniden başlar. Arap-Fars filolojisi koridorlarındaki bir odada bazen öğrenci sayısı 3'e 5'e kadar iner. Kadir Turan, Mahmut Aslan, Cevdet Küçük, Engin Temizsoy, Hasan Fahri Şaylan bunlar arasındadır. Cemil Meriç dersten sonra kendisiyle Mercan'dan Eminönü'ne yürüyen delikanlılarla şakalaşır. Ne yapsak? Hacı Bekir lokumu mu dağıtsak? Belki o zaman arkadaşlarınız bizi dinlemeye gelir. O yılların Dönem ve Çağrı dergilerinde de Cemil Meriç'in bazı makaleleri çıkar. Bu arada Kerhan yapılan bir tercümede ilerlemektedir. Narcak sokaktaki evden beri bir paket çikolatalı pasta ve 100 gram kahvesiyle ziyaretlerini sürdüren Mahmut Sait Kılıççı'nın haftalık ısrarıyla manzum Marian Delorme tercümesi devam etmektedir. Mahmut Sait Bey 7-8 Hasanpaşa'nın torunudur ve edebiyata aşıktır ama kabiliyeti sınırlıdır. Cemil Bey'in bazı günler keyfi olmaz. O, zararı yok üstadım, ben beklerim der. Yazıhanenin bir tarafında sessiz sedasız oturur. Cemil Bey çarına çar bazı mısraları yazdırır. Sonunda bugünlük bu kadar der. Mahmut Sait oralı olmaz. Olmaz üstadım der ve muzipçe ekler. Ben bir besmeleyle savrulacak şeytanlardan değilim. Sonunda eser biter ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında basılır. Yine aynı yılda 1966'da mevcudu tükenmiş olan Hernani'de ikinci baskısını yapar. İlk defa olarak okuyucu kitlesi nispeten geniş olan bir derginin Cemil Meriç'in hayatını o yıllarda girdiğini görüyoruz. Bakın nasıl? Cemil Meriç ile Ahmet Kabaklı'nın Elazığ'dan beri tanıştıklarını, birbirlerini pek sevdiklerini hatırlarsınız. Ancak daha sonraki yıllar aralarına sadece maddi bir mesafe girmiş, Kabaklı 10 yıl kadar İstanbul'dan uzak kalmış, gözlerinden yaşlar gelene kadar kendilerini güldüren bu garip ve cazip hocayı özlemiştir. 60'larda nihayet İstanbul'a döner. Bir gün tam da sahaflarda inerken Cemil Hoca'yı görür, el sallayarak koşar. Heyhat, hoca işmarına cevap vermez çünkü artık görmemektedir. Feleğin zulmünü kara gözlüklerle gizlemeye çalışmaktadır. Muhatapları ile isabetsiz yönlere bakarak konuşmaktadır. Kabaklı'yı birden ter basar, çarşı başına yıkılacak sanır, geri geri çekilir. Gelin kendisini dinleyelim. Hocayı o haliyle görmeye katlanamayacaktım. Bir bencillik miydi o halim? Çok koyu bir acı mı? Yoksa kaygısızlık mı? Sonuncuyu hiç kabul edemem. Fakat ilk iki ihtimal üzerinde hala düşünürüm. Sonra görüşmesiz 5 ay daha geçti. Eğitim Enstitüsü Çapa'dan Ziver Bey'e nakledildi. Bir gün Cemil Meriç geldi, seni aradı, evinde bekliyor dediler. Çekine utana, biraz da görmezliğinden ben sorumluymuşum gibi hislerle gittim. Göztepe'de dört bir yanı kitaplarla kuşatılmış evinde hemen bir aile sıcaklığı sardı gönlümü. Evime dönmüş, aradığımı bulmuş gibisine mutluydum. Ümit büyümüş, o yıl sosyolojiyi bitirmiş, bir ağabey kızı gibi neşeli, Fevziye abla her zaman o eski, yavaş, nazik hanımefendiliğinde, Mahmut Ali Paris'teymiş. Hoca derseniz gözleri olduğu zamankinden daha farklı, azimli ve şen. O zaman Cemil Bey unutamayacağım bir şey söyledi. Ahmet, her meselede, her konuda, memlekete dünyaya bakışta seninle beraberim. Düşüncelerimiz bir, kaygılarımız aynı. Yalnız tarzlarımız elbette farklı olacak. İşte Ahmet Kabaklı'nın 1967 yılının bir gününde Cemil Meriç'in evine yaptığı bu ziyaret, Cemil Meriç'in önünde yeni bir ufuk açtığı gibi, o sırada Ankara'da çıkmakta olan Hisar Dergisi'nin okuyucularının önünde de yepyeni ufuklar açar. Çünkü Kabaklı, kendisinden dergi için yazı yazmasını rica etmiştir Cemil Meriç. Cemil Meriç, Hisarcıları pek tanımamaktadır. Dergiye ihtiyatlı bir giriş yapar. Dönem yayınları sahibi Ertuğrul Bey'in Hint Edebiyatı kitabını fazla uzatıyor, düşüncesiyle çıkartmış olduğu Hint ve Batı bölümünü parçalara ayırarak her ay yollamaya başlar. Hisarcılar bu yeni kalem arkadaşlarını hayret ve hayranlıkla bağırlarına basarlar. Önce mektuplaşma ile başlayan Cemil Meriç, Mehmet Çınar'la dostluğu bir süre sonra yüz yüze bir arkadaşlığa döner. Hisar'ın Cemil Meriç'in hayatında önemli bir yeri vardır. Çünkü gerek 1963'lerden beri başladığı jurnalinden, gerek sosyoloji bölümü derslerine hazırlık çalışmalarından oluşan malzeme, Cemil Meriç'in bir aylık titiz ve yorucu bir çalışmasından sonra Hisar'ın geldiklerinden içeri süzülür ve sonunda kendisine müptela olmaya başlayan okuyucuların karşısına dört dörtlük bir makale olarak çıkar. Bu arada Cemil Meriç'in dil yaresi kanamaktadır. Türkçe ana dil olmaktan çıkmıştır. Dil kurumunun ürettiği tilçikler, Nitat Keklik'in dediği gibi yoldan geçen arabaların paydosumuza sıçrattığı çamur misali hepimizin üstüne yapışıp kalmıştır. Cemil Meriç ateş püskürmektedir çünkü kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Türkçenin namusunu temizlemek isteyen Cemil Meriç, konuya bilimsel bir içerik kazandırmak arzusuyla Berke Vardar ile beraber Meylet'in eserini çevirmeye başlar. Dillerin yapılması ve gelişmesi. Ancak Truva'nın atı kalenin içine girmiştir bile. Berke Vardar kesin bir uyduracadır. Talebe hoca düellosu başlar. Sonunda herkes kendi çevirdiği makaleyi imzalasın derler ve eser 1967'de ayrı ayrı imzalarla ama bir tek küçük kitap halinde yine dönem yayınları tarafından basılır. Bu yıllar Cemil Meriç'in kütüphanesinin raflarından alınan kitaplara dar geldiği devirdir. Eski kütüphaneler asırların en büyük beyinlerinin ağırlığını çekemez olmuş, ortalarından bel vermişlerdir. Bir gece geç saatte Cemil Meriç, Berke Vardar'la bir dost toplantısından eve döner. Daha salon kapısından içeri girip lambayı açmadan durumda bir gariplik olduğunu Berke Vardar sezer. Hoca der, kütüphaneler galiba secdede. Işığı yakınca da bütün bir duvar boyunca dizili olan kütüphanelerin ağırlıklarına dayanamayan döşemeyi çökertip boylu boyunca seri serilmiş olduklarını görür. Bu ucuz atlatılan kaza Cemil Meriç'in yeni kitaplıklar yaptırmasına vesile olur. Eski kütüphaneler ertesi sabah kaldırılır, kitaplar üst üste bir hayli uzun olan koridora istiflenir ve marangoz Ahmet Usta'ya 11 tane yeni Maun kütüphane uzun bir pazarlık sonucunda sipariş edilir. Cemil Meriç raf sayısını, raf aralıklarını, alttaki kapaklı dolapları bizzat hesap eder, santimetrelerine kadar düşünür ve kendisine çok uzun gelen bir zaman sonunda gerçek dostlarını yeni tahtlarına büyük bir zevkle buyur eder. Cemil Meriç'in ellerini kitapları raflarına yerleştirirken görmek lazımdır. Uzun, ince, zarif parmakları bir çift güvercin kanadı gibi o sevgilisinden bu sevgilisine uçar, ciltlerin sırtı aynı hizaya getirilir, boy farklılıkları olanlar birbirinden uzaklaştırılır. Cemil Meriç arada bir kitabı raftan çeker, ne yapacak diye bakarsınız. Kitabı orta yerinden açar, kutsal bir emanetmiş gibi başına yaklaştırır ve yüzünü içine gömerek bir sevgiliyi öper gibi onu öper ve koklar. Bu, kitaplarıyla onun arasındaki çok özel bir dostluk ilişkisidir. Başkaları ona kitabı okuyabilirler ama bu mektuplaşma ona yetmez. O mutlaka sevgililerine dokunmak, onları kucaklayıp bağrına basmak iştiyaki içindedir. Cemil Meriç'in belki de en büyük, en inanılmaz eseri olan kütüphanesi de artık kıvamını bulmak üzeredir. Sonunda 11 bin cilt olan bu kütüphanede kitaplıklar konulara göre ayrılmıştır. Kütüphanelerin en devası olanında kalın, meşin, haşmetli ciltleriyle Grand Dictionary'ler 17 cilt, yaldızlı ince nakışlarıyla Grand Ensiklopediler 31 cilt size bakmaktadırlar. Arapça kamuslar, kırmızı ciltleriyle litreler, kahverengi ağır başlık kostümleriyle ensiklopedik Fransızlar karşınızda el pençe divan durmaktadır. Öbür sıradaki kütüphanelere gelelim. Önce Doğu Edebiyatları, Fars ve Arap Edebiyatı, İslamiyet'le, Osmanlılık'la ve Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili iki koca kütüphane birbirlerine omuz vermektedir. Ondan sonraki kütüphane tarihe ayrılmıştır. Burada da en geniş yeri Fransız tarihi işgal etmektedir. Daha sonraki kütüphanelerde psikoloji, sosyoloji, pedagoji ve felsefe ciltleri özenle dizilmiştir. Nihayet edebiyatlar, yine aslan payı Fransız edebiyatı olmak üzere Avrupa edebiyatları İngiliz ve Alman da iltimassız bir yere sahiptir. Rus edebiyatı, Amerikan edebiyatı. Cemil Meriç'in kütüphanesi ömrünün her yönünde biraz daha zenginleşmiş, sonunda büyük çoğunluğu Fransızca kitaplardan oluşan ve bir örneği batıda dahi zor bulunabilecek özel bir kütüphane ortaya çıkmıştır. Böyle bir kütüphanenin İstanbul'da oturan bir insan tarafından nasıl yapılabildiği gerçekten de üzerinde düşünülecek bir konudur. Cemil Meriç Paris'teyken parası yoktur. Zaten aradığı kitapları da bulamamıştır. Ama aradığı her şey sanki kitapların üzerinde Cemil Meriç'in evinin adresi varmış gibi tıpış tıpış ona gelmiş, onun olmuş, kütüphanesindeki yerini bulmuştur. Bir memur maaşıyla sonunda maddi değeri ölçülemeyecek kadar yüksek olan böyle bir kütüphaneye nasıl kurulur? Kitap sevinini bulur evladım, arayanını bulur. Bunu bütün kitap aşıkları bilir. Cemil Meriç'in kütüphanesinin bir kusuru vardır, fazla batılı olmak. Bir yaz öğleden sonrasında Nadir Demirer genç bir Fransız romancısını Cemil Meriç'in evine getirmiştir. Bu genç yazar salona girer girmez dehşete düşmüş, o kütüphaneden bu kütüphaneye gitmiş, ciltlerin sırtlarından kitapların adını okumuş, sonunda mağrur ve mütebessim oturan Cemil Meriç'e bir kırbaç gibi şaklayan şu cümleyi söylemiştir. Beyefendi, bu mükemmel bir Fransız kütüphanesi ama siz Türksünüz, sizin kütüphaneniz nerede? İşte bu sorunun çengelinin Cemil Meriç'in beynine takıldığı sıralarda Cemil Meriç bir Konya yolculuğuna çıkar. 68'lere kadar insanlığın düşünce tarihini tavaf eden bir şakirttim. Düşünmüyordum. Başkalarının neler düşündüğünü öğrenmeye çalışıyordum. Uzun süren bir çıraklık. Jurnal 9-8-1975. Konya yolculuklarında 1966-67 ilk defa başkasıyla temas ettim. Başkası, yani kendi insanım. Kaderin karşıma çıkardığı genç üniversiteli, sen bizden değilsin dedi. Sen bizden değilsin. Evet, ben onlardan değildim ama onlar kimdi? Uçurumun kenarında uyanıyordum. Demek boşuna çile çekmiş, boşuna yorulmuştum. Bu hüküm hakikatin ta kendisiydi. Tanzimattan bu yana Türk Aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu. Aldanmak ve aldatmak. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. Biz sadece birer oyuncuyduk. Nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuşlardı. Avrupa'yı tanımamak gaflet, Avrupa'yı tanıyan ülkesinden kopuyor. Bu lanet çemberinden nasıl kurtulacağız? Ve Cemil Meriç cevabını veriyor. Böylece kendi toplumsal görevini de belirliyordu. Düşünenin görevi, insanından kopan, tarihini unutan ve yolunu şaşıran aydınları irşada çalışmak, kızmadan, usanmadan irşat. Gerçek sanat ayırmaz, birleştirir. Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın, kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını aydın yapan, uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. Kaderimizi çizen Avrupa'nın siyasi ihtirasları, kullandığımız kelimeler onun emellerini dile getiriyor. Kulağımıza fısıldanan lafızları, hudut ve şumullerden habersiz fısıldayıp duruyoruz. Tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla. Elbette ki Avrupa'nın reçetelerini uygulamaya kalkmak büyük bir hamakat. Ama hocaların söylediklerinden habersiz olmak daha büyük hamakat. Cemil Meriç hiçbir zaman siyasetin içine girmemiştir. Neden? Belki gözleri görmediği için, belki de siyaset gözleri kör ettiği için. Ama o kendisini bu konuda hep sorgulamış, hatta zaman zaman ayıplamıştır. Kaçıyorsun. Erkekçe çalışmaktan, yenilmekten, dövüşmekten kaçıyorsun. Boş bulduğun ilk kulübeye sığınan bir köpek gibi ve her kulübeden mantığın haşin eli boğazına sarılıp kaçmaya zorluyor seni. O yıllarda ailece görüştükleri ve gidip geldikleri Adnan ve Nazife Cemgil sevdiği insanlardır Cemil Meriç'in. Sen Simon'un yazılmasına kitap getirerek yardımcı olmuş, eserin basılmasıyla yürekten ilgilenmişlerdir. İşçi partisi yeni kurulmuştur ama Cemil Meriç kendini orada görmez. Neden işçi partisine girmiyorsun? Girmem. Çünkü benim yerim kütüphane. Ben ışık arayan, aydınlanmak ve aydınlatmak isteyen bir insanım. Politikanın kurtarıcılığına inanmıyorum. Ben Lenin'den çok Gandhi'ye yakınım. Ama bu belki de kavganın dışında olduğumdan. Uluların hepsi Fil Dişi Kule'de yaşadı. Fil Dişi Kule, tufandan kurtulmak isteyenler için bir gemi. Zaman zaman kalabalıklara karışsam bile limandan uzaklaşmam. Kalabalık kasırgalı bir umman. Ve kendi misyonunu şu şekilde formülleştirir. Ben herhangi bir tarikatın sözcüsü değilim. Yani ilan edilecek hazır bir formülüm yok. Derslerimde de, konuşmalarımda da tekrarladığım ve dar ağacına kadar tekrarlayacağım tek hakikat, her düşünceye saygı. Düşünmek, insan üzerinde düşünmek, mutlaka yasal bölgelerden birkaçına dalıp çıkmakla olur. Zaten demokrasi ve liberalizm yasak bölgeleri kaldırmak manasına gelir. Evet, düşünce adamı bir zümrenin emir kolu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz. Bir partiye bağlı olmayabilir ama tarihe angajedir. Kucağında yaşadığı topluma angajedir. Yani vatandaş olarak vazifeleri vardır. Belli savaşları kabul etmesi, belli tehlikeleri göze alması lazımdır. Bir devrin şuuru olmak zorundadır. Onun başlıca vazifesi bütün hakikatleri yoklamak, bütün yalanların maskesini yırtmak, kalabalığa doğruyu göstermek. Bazen yangın kulesindeki nöbetçi olacaktır, bazen engin açılan geminin kılavuzu.